Ayrım 15. İçimden yıldızımın geçtiğini biliyor muydu? Güneş ile neyi kastetmişti? O anda düşünemeyecek derecede sarsıldım. Yalnızca o anın esansına bıraktım kendimi. Dimağımdaki lezzetin sürmesini istedim ve başımı eğdim. Galiba hissettiklerimi hissetti ki konuyu değiştirip Taktuk Sultan'ımı sordu. Onunla ta Horasan'da Beht'te tanıştıklarını anlattı sonra. Mesnevi Manevi'yi yazarken onu çok andığını söyledi. Söz Mesnevi'den açılınca takdirimi belirtmeden edemedim. Ne derece güzel bir kitap olduğunu söyledim. Şaşırdı. Henüz bitirmedim ki. Nereden edindin de okudun? Taptuk Sultanımın dergahında 3 cilt halinde mevcut. Şimdi 2 cilt daha yazıldı. Son cildini de bitirmek üzereyiz inşallah. Ben söyledikçe dostum Çelebi Hüsamettin yazar. Çelebi Faruk ilk kez söze karıştı. Bize onları da okumak nasip olur inşallah. İnşallah Derviş Faruk, inşallah. Peki Derviş Yunus, senin fikrin nedir? Hangi hususta efendim? Mesnevimiz hususunda. Taptuk Sultanımın arada sırada bize okuduğu bab ve fasıllar boyu uzayıp giden hikayeler ve varlık bilgisiyle alakalı tecelliler ile haller zihnimde uçuştu. Dinlemeye doyamadığım uzun hikayelerdi bunlar. Ne demeli, soruya nasıl bir cevap vermeliydim? Elim ayağıma, dilim damağıma dolaştı. Kafiye düşürecek durumda değildim ama neden bilmem aklıma gelen ilk kafiyeyi söyleyiverdim. Birkaç gece evvel Abakay Derviş'ten duyduğum bir kafiyeydi bu. Güya ben sayıklamışım. Keşke dilim tutulsaydı. Daha sonraki yıllarımın Hüdavendigâr Hazretlerine cevap diye söylediğim bu kafiyeden utanmakla geçeceğini elbette bilemedim. Uzun demişsiniz efendim. Ben olsam etü kemik büründüm, Yunus diye göründüm derdim, olur biterdi. Arifler için uzun olan halk için kısa sayılır Derviş Yunus. Belki sen daha kısa söylersin, olmaz mı? Estağfurullah sultanım. Yer yarılsa da içine girseydim. Bilmeyerek ne büyük bir küstahlık etmiştim. Başımı eğdiğim sırada teselli yine onun şeker dudaklarından geldi. Derviş Yunus, artık iyice inandım ki bana yan ama tütme dediler. Sana yan ve yandır denilmiş. Sen bizi gizli yüzümüzden tanırsın. Başkasının gözle göremediğini sen kalp ile görürsün. Bahtın açık olsun. Mevlana bunu söyledikten sonra naralandı. Ben özür diledimse de artık beni dinlemiyor gibiydi. Ondan duyduğum son sözler oldu bunlar ve daha o andan itibaren yanmaya başladım. Ayrılırken ikimiz de ağlıyorduk. Benim gözyaşlarım pişmanlıktandı ama onunkileri bir türlü kestiremedim. Çelebi Faruk'un kulağına eğilip fısıldadığı vakit ne söylediğini ise cesaret edip soramadım. Belki de küstahlığımla alakalı duyacağım kötü bir cümleden, densizliğimi anlatan bir yorumdan korktum. Dimağımda bir saz ile işret meclisinin lezzeti vardı. Sanki mana aleminde arifler ney üflüyor da melekler semaya durmuş gibi. Konya'dan yine 10 nefer olarak ayrıldık ama bu sefer katırlarımızın yükleri yoktu. Ne olmuştu, kime satılmıştı, nereden gelip nereye gitmiştik artık ilgilenmedim. Larende yolunda kalbim Mevlana Celaleddin'in irfanı, aklımda yalnızca İsmail ile meşguldü. Onu bulduğum zaman nasıl davranacağımını, sevincimi nasıl göstereceğimi henüz bilemiyorum. Onu ne yapacağını, nasıl karşılık vereceğini de ayrıca çok merak ediyorum. Bir babanın oğluna beslediği duygular acaba oğulların babalarına duydukları sevgiyle ölçülebilir mi? Anlamaya çalışıyor. İkimizin arasında tütecek duyguları ölçmek istiyorum. Onu terk edip gittiğimi düşünüyor olabilir. Bunun çaresine bakmam lazım. Onu bulduğum vakit Taptuk Sultanımın dergahından başka götürecek yerim de yok üstelik. Nasıl olacak bilmiyorum ama nasıl olursa olsun onu bulduktan sonra her şeyin şimdikinden güzel olacağına inanıyorum. Babamı bulamadım, bari oğlumu bulmuş olayım. Bulayım ve bir daha bırakmayayım. Samuel Şaman Çatalı, Şeyh Rükneddin'in davası, Alamutlu, avcı iken av olmak, bilinmez bir yolculuk. Her gece aynı dua ile uyudum. Allah'ım, ey Allah'ım, varsan, birsen ve beni duyuyorsan ya babamı bana getir Ya beni ona gönder. Yıllar geçti ve Allah beni duymadı. Ona çok öfkeliydim. Hala onun var olduğuna inanmak istiyorum ama olup bitenler bunun aksini bana fısıldıyordu. Eğer var ise bütün bu olanlara nasıl ve neden tahammül ediyordu? Neden bu olanlar hep bana, benim gibi olanlara, bozkurun masum ve korumasız insanlarına alıyor oluyordu da? Çekik göze, soğuk nefeslilere, haramilere olmuyordu. Kendisine kulluk eden, tanrılığını tebcil ve tesbihte kusur göstermeyen kullarını zelil edip de düşmanına neden güç ve iktidar veriyordu? Babamın bana anlattığı Allah'la aramızda var olduğunu düşündüğüm dostluk duyguları beni terk edip gideli çok oldu. Meğer babam, Allah'a dost olursan Allah da sana dost olur diye yalan söylemiş, beni aldatmış. Artık ışığım kara düşüncelere boğulmuş durumda. Çünkü her gece mahkumların çığlıklarından delirme noktalarına gelmekteyim ve her gece ikisinden birine yalvarıp beni duysunlar istiyorum. Delikanlılık çağına gelmiş bir çocuğun son 5 yılındaki her gecenin bir diğeriyle aynı olmasının ne anlama geldiğini yaşamayan bilemez Molla Kasım. O vakit ben hem Allah'a hem de babama sırt çevirmişsem sebebi budur. Ama Arn ustam onlar gibi değildi. Beni seviyor, yetişmeme yardımcı oluyordu. Beni tacizden kurtardığı günden sonra bir evlat gibi sahiplendi. Onu baba biliyordum artık. Bu fikri yeni işkence yolları icat etmek için birlikte çalışıp araştırma yaptığımız zamanlarda edindim. Birlikte zaman geçirmekten ikimiz de bahtiyardık. Bazı diğer iki cellatın bizi kıskandıkları bile oluyordu. 15'ime girdiğim gün zindanda yalnızca benim kullandığım bir hücrem oldu. Tavanından içeri gün ışığının girdiği dayalı döşeli bir oda. Şahsi eşyalarımla döşedim. Tezgahımıza gelen esir ve mahkumların bazı eşyalarının el değiştirerek bizim olduğunu söylememe gerek yok zannederim. Baycu Han çok zaman mahkumların vereceği bilgi ile alakadar oluyor. Bu bilgi Han'ın istediği altın veya hazine bilgisi olmadığı müddetçe tezgaha düşenin altın veya hazinesi var ise onu nerede sakladığını söyletmek ve aramızda el değiştirmesine göz yummak da bizim işimiz. Arn ustamın sahip olduğu mücevher ve altının Baycu Han'da bile olduğunu zannetmiyorum. Sık sık ölen sevgilisinden bahsetmesinin altında ben hazine ile birlikte bir gün mutlaka hatıralarının olduğu sevdiği kızın topraklarına dönüp gitme arzusunun yattığını düşünüyorum. Ama gidecek olursa sahip olduğu ağırlıkları onda bırakırlar mı onu bilemiyor. Zannederim zihninde devamlı planlar yapıyor. Mahkumlara demirden elbise giydirmek, sıcak ayakkabılarla etlerini kemiklerinden ayırmak, canlıyken deri soymak veya uzuv çıkarmak artık gözü kapalı yapabildiğim şeyler. Üstelik işkence usullerinde bir yenilik de yaptım. Basit ama etkili bir alet icat ettim. Birbirine bağlanmış üç taraflı ve sivri uçlu üç çatal. Çatallardan birinin uçları mahkumun boğazına bir tasma ile bağlandığında diğer çatallardan biri çene altına, diğeri göğüs uçlarına batıyordu. Bunu akıl ettiğim gün işkence tezgahına bir Moğol subayı getirdiler. Moğol dini sayılan yasayı inkar ediyormuş. İlk defa onun boynunda denedik ve adam 2 saatte Moğol şamanlarından daha mümin biri olarak görevinin başına döndü. Ustam da bu yüzden yeni işkence aletime şaman çatalı adını verdi. Bunu her zaman kullanmamayı, yalnızca inanç suçuyla getirilenlere tatbik etmeyi kararlaştırdık. Ustamla zaman zaman din ve inanç konularını konuşuyor, lakin ikimiz de birbirimizi aldatıyorduk. İşkence tezgahımıza gelen insanların pek çoğu inançları yüzünden buraya sürükleniyorlardı. Zannederim ustamı da beni de inançtan uzak tutan asıl sebeplerden biri buydu. Bir kişinin farklı inandığı için düşman olarak algılanması veya köleleştirilmesi nasıl tahammül edilmez bir saçmalık ise, içindeki inancını dışa vurarak işkence görmeyi göze almak da o derece büyük bir hataydı. Gel gelelim o vakitler Bozkır'ın en büyük derdi de buydu. İnsanlar inançları yüzünden çatışmasalar ne Çekik Göz ile Bizans, ne Selçuklu ile Danışmentli, ne Alamutlular ile Tapınakçılar birbirlerini öldüreceklerdi. Bir de Bozkır'ın her yanındaki insanları Tanrı'dan uzaklaştıran kahinler, şeytana tapanlar ve büyücüler vardı elbette. Din adına insanları sömüren bunca ihtiras taciri araya bu ölümü koymamış olsaydı belki ben de başka bir hayatı yaşıyor olacaktım. Tanrı eğer var ise böyle bir hayatı kullarına neden yastındı? Şu zavallı kullar birbirinin kanını dökünce daha değerli kullar mı oluyordu sanki? Çocukları annesiz ve babasız bırakan bir inanç neden kutsal olsundu? Bana göre Tanrı eğer varsa kullarının birbirlerine karşı iyi davranmalarından memnun olurdu. Onlar birbirlerine karşı iyi davranırlarsa insanlar arasında kin olmazdı. Oysa zindanımıza getirilen suçluların hemen hepsi kin doluydular. İçlerinde gizli hesabı olmayan, başkalarının hakkını gasp etmekten azade bir tek kişiye rastlamadım. Belki de bu yüzden onlara işkence ederken vicdanım sızlamıyor, işkenceyi hak ettiklerini düşünüyordum. Bir gün birisinin de beni işkence tezgahına yatıracağı aklıma gelirse ben kimseye kötülük yapmıyorum ki diye içimden geçiriyorum. Sadece işkence ediyorum. Nihayet eğer varsa bana bu vazifeyi takdir eden de yine aynı Tanrı olduğuna göre İşkence tezgahında yatan mahkumların parçalanan kaslarındaki girift yapıyı, vücut denilen insan varlığının mükemmel tasarımını inceledikçe bir yaratıcının olması gerektiği neticesini çıkarmıyor değilim. Hele bedenlerindeki kemiklerin birleşimlerini, organların çalışma sistemini düşündükçe bir Allah'ın var olduğuna hükmediyor ve yaptığım işi bana onun takdir ettiğini sanıyorum. Sonra ondan korkmaya başlıyorum. Var olduğu fikrinden de korkuyorum. Yok olduğu fikrinden de. Varsa yaptığım işten korkuyorum, yoksa yapılan işlerden korkuyorum. Eğer bu dünyada yapılan işlerin bir sorgusu suali olmayacaksa, eğer insanların bir vicdan hassasiyetleri bulunmayacaksa, iyiler ve kötüler arasında, zenginler ve fakirler arasında, güzeller ve çirkinler arasında hangi adaletten söz edilebilir? Tanrı içimde bir sancı. Yıldızların hevenk hevenk gökyüzünde asılı durduğu gecelerde göklere bakıyorum. Samanyolundan ötelerde bir yerde bir cennet olduğunu hayal ediyorum. Oralarda bir yerde beni gözetleyen, ne yaptığımı bilen, kalbimi okuyan bir yaratıcı olması gerektiğine inanıyorum ama sonra işkence tezgahındaki çığlıklar, insanlar arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliğe saplanan dünya beni bu fikirden vazgeçiriyor. Sonra ölümü, zebanileri, cehennem çukurlarını düşünüyorum. Nasıl olduklarına dair muhayyilemde görüntüler belirip kayboluyor. Bunlardan kurtulmak için bu sefer ninemin anlattığı cenneti, Kevser ırmağını, hurileri hayal ediyorum. Her defasında tedirgin oluyorum. Hangisini hak etsem haksızlık olduğuna kanaat getiriyorum. Cenneti hak etmek için yeterince iyi, cehenneme gitmek için fazla kötü olmadığımı düşünüyorum. Karamsarlıktan kurtulmak için bütün bunların olmadığını, cehennem denilen şeyin işkence tezgahına uzattığımız insanların zihninde, cennet dediğimiz yerin de bu insanları zindanımıza gönderen adamların oturduğu saraylar olduğunu kabul ediyorum. Cennet ve cehennemin zihinlerin içinde, kalplerde yine insan tarafından yaratıldığına inanmak istiyorum. Önemli olan insanın korkacağı bir tanrı mı, yoksa sevip umut edeceği bir tanrı mı istediğiydi? Allah ile kul arasında korku, umuttan daha etkin bir his olmalıydı. En azından benim çocuk ruhum ondan daha çok korkuyor çünkü. Zaten o da şimdiye kadar kendisini sevebileceğim bir işaret göstermedi. Tanrı'nın varlığını ve yokluğunu sorabileceğim ve bana inandırıcı cevaplar verebilecek birisiyle karşılaşabilmek için çırpındığım günlerdeydi. Ustamın tezgahına bir İsmail'i fedaisi getirdiler. Alamut'tan çıkıp Hasan Sabbah halifelerinden Şeyh Rükneddin'in davasını Anadolu'da yaymaya çalışan ve bir hayli de taraftar toplayınca Baycu tarafından tehlikeli görünüp yakalanmaları istenen iki fedaiden birisiydi. Meğer vaktiyle Hülagu ile İsmaillerin reisi Şeyh Rükneddin arasında bir çatışma çıkmış. Rükneddin Alamut kalesine kapanınca da Hülagu çaresiz kalmış. O sırada Baycu birkaç yasavul gönderip Rükneddin'i ortadan kaldırtmış. Şimdi elimize düşen bu Alamutlu, o yasavulları sırayla öldüren iki fedaiden biriymiş ve bize diğer fedainin yerini söyletmemiz için getirilmiş. Arn ustam Alamut'takileri dinsiz kabul ediyordu. Zannederim tapınak şövalyelerine kan kusturdukları için böyle düşünüyor olmalıydı. Alamutlu gelince neşelendi çünkü.
Samuel, şaman çatalını getir evlat, icadın paslanmasın. Ustam şaman çatalını istediğinde aklıma ilk gelen şey, inancı yüzünden eza çekecek kişinin icadımın acılarına ne kadar dayanabileceği sorusu oldu. Çünkü bu konuda ustamla sık sık iddiaya girer, bazen bir elmas yüzük, bazen bir kese altın kazandığım olurdu. Şaman çatalının verdiği ezaya dayanma hususunda Müslümanlar ilk sırayı alıyor, sonra Rumlar, sonra Acemler geliyor. Moğollar ise en kolay çözülüverenlerdi. Ama bu seferki bahiste ustam da ben de yanılmıştık. Adam benim tahmin ettiğim sürede gık bile dememiş, ustamın tahmin ettiği süreyi de hiç inlemeden atlatmıştı. Tezgahımızdan yığınla dinsiz gelip geçmişti ama hiç bu adam kadar acıya dayanıklı ve sabırlısını görmemiştim. Çatalın uçları göğsüne battıkça inlemesi, çırpınması lazımken sanki bu adamın bedeninde hiç sinir yoktu. Bir insan nasıl bu kadar dayanıklı olabilirdi? Hayranlık duydum. Hiç öfkelenmedi. Ustam ne sorsa sanki arkadaşıyla sohbet ediyormuş gibi karşılık verdi. Bazısı cevaptı, bazısı inat. Hiçbir köle veya mahkum cellat karşısında bu derece sükunetini koruyamazdı. O böyle davrandıkça ustam öfkeleniyor, eli ayağına dolaşıyor, yaptığını şaşırıyordu. Bir ara cellat ile mahkumun rollerini değiştiklerinden bile şüphe ettim. Adam gayet sakin, arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini, bilse de söylemeyeceğini ama onu görmeyi istiyorsak bu dileğimize kavuşacağımızı tekrar edip durdu. Arnustan tam 4 saat onun başında kaldı. Terledi, öfkelendi, küfürler etti, şarap içti. Her işkence aletini tek tek üstünde denedi ama nafile. Adam hiçbir şey söylemiyordu. Sonunda dayanamadı. Odasına doğru giderken bana bağırdı. Samuel, bu köpeği konuştur. Aha dedim içimden, kendimi göstermenin tam zamanı. Çünkü ustam ilk defa bana böyle bir vazife veriyor, ilk defa yardımcı olarak değil de özgürce istediğim şekilde bir işkence teklif ediyordu. O güne kadar hiç bunu hayal etmemiştim. Ustamın tırmıklarını, kıskaçlarını, kerpetenlerini ve kor alevde beklettiği damgalarını tek başıma kullanacaktım. Bu bir fırsattı. Kendi başıma iş yapabilmek kölelikten özgürlüğe adım atma fırsatıydı. Bunu iyi değerlendirmeliydim. Alamutlu Haşhaşi'nin ayak ucundan başlayarak yaralarına tuz basmakla işe başlamayı düşündüm. Avucumu tuzla doldurup yaraları ovmak üzere yanına geldim. Gözlerinin içine baktım. Yok, yok. O benim gözlerimin içine baktı. Uzun süre birbirimizi süzdük. Tuz avucumda öylece kala kalmıştı. Gözlerindeki derinlikten ürktüm. Sanki biraz beni tehdit eder gibi, biraz da beni eskiden tanır gibi bakıyordu. Yüzünde "sen bu işlere göre değilsin" edası vardı. Biraz küçümseme, biraz acıma. İkimiz de öylece durduk. Bana acır gibi bakması ağrıma gitmişti. Aklımdan "beni işkence yapabilecek birisi gibi görmüyor bu herif" sorusu geçti. Sonra da bunu kendime sordum. Ben işkence yapabilir miydim? Bugüne kadar hep Arm ustamın dediğini yapmış, ona yamaklık etmiştim ama şimdi tek başıma özgür karar vererek bir cellat olabilir miydim? Hislerimi kontrol edemez haldeydim. İşkence görenlerin perişan halleri gözümün önünde hızla akmaya başladı. Kulaklarımda çığlıklar vardı. Sanki bir dehlizin içinde gibiydim. Tezgahta yatan adamın gözlerinin içinde nice dünyalar görüyordum. Bu adamın gözlerinde bir büyü var gibiydi. Alamutlu İsmaililerin gizli güçleri olduğu hep söylenir dururdu. Ustamı da bu yüzden çıldırtmış olmalıydı. Hayır, hayır, bu adama arkadaşının yerini söyletmeliyim. Söyletmeli ve aferin almalıyım. Aferin almalıyım ki geleceğime dair umutlarım olmalı. Baban Ulu Kuşla da seni arıyordu, Samuel. Hı? Baban diyorum, Ulu Kışla'da, Kayseri'de, Konya'da seni arıyordu. İç soyu, sen babamın adını ağzına nasıl alırsın? Babana çok benzemişsin, seni tanıdım. Yalnız huyun pek ona benzemiyor. Hala konuşuyor köpeoğlusu. Ben şimdi seni susturmasını bilirim. Babamdan bahsetmesi sinirlerime dokunmuştu. Elim ayağıma dolaştı. Sanki zayıf tarafımdan yakalanmıştım. Peki ama işkence aletleri benim elimdeyken alay ve istihza ile bu adam ne yapmaya çalışıyordu? Samuel, inan bana evladım, babanı 5 yıl önce tanıdım ben. Bir handa geceledik, bir kervana birlikte katılıp yoldaş olduk. Seni bulma azmiyle yanıp tutuşuyor, her yana gidiyor, haber soruyordu. Ben de seni arayacağıma dair söz verdim. O vakit sen 10 yaşlarındaydın sanırım. Gerçekten dedikleri doğru olabilir miydi? Hadi benim adımı ustamın ağzından duydu diyelim. Peki ya babamın gittiği yerleri nasıl biliyordu? Muhtemelen yalan söylüyor, işkenceden kurtulmak istiyordu. Hatta belki daha kötü bir planı bile olabilirdi. Bu adamın dediklerine kulak asmamalıydım. İyi ama ya anlattıkları gerçekse? Söylediği yıl tam da benim kaçırıldığım zamanların ardına denk düşüyordu. Acaba o vakit babam gerçekten beni aramış olabilir miydi? Kalbim buna inanmak istiyor ama aklım bunun bir tuzak olabileceğini söylüyordu. Tam bir çatışma halinde kala kaldım. Avucumda tuzlarla öylece bekledim. Zihnimde düşünceler yıldırım hızıyla siyahtan beyaza, beyazdan siyaha dönüveriyordu. Dengemi yitirir gibi oldum. Babamın beni arıyor olma fikri benliğimi allak bullak etti. Sonunda sormayı akıl edebildim. Babamı biliyordun madem, söyle bakalım adını. Samuel, evladım, sana onun adını söyleyemem. Aklımdan çıkıp gitmiş. Lakin çok iyi niyetli bir adam olduğunu söyleyebilirim. Bir de kıyafetinin dervişlere benzediğini. Ha, dervişmiş. İşte yalan söylediğin ortada. Beni bir adama benzettin diye sana merhamet göstereceğimi sandın. Öyle kolay kandıramazsın beni. Şimdi şu tuzların tadına bir bak da aklın başına gelsin. Samuel, yanlış yerdesin evladım. Sen ona öyle benziyorsun ki öyle bir adamın oğlu cellat olamaz. Öyle bir babanın oğlu başkalarına işkence edemez. Sus, aşağılık domuz. Ona susmasını söylerken işkence masasındaki bir mahkumu değil de sanki hakikatleri söylemesine dayanamadığım bir adamı azarlamıştım. Öyle bir baba derken neyi kastediyordu? Babam acaba nasıl biriydi? Bu adam tezgahta gerdirilmiş olarak öylece yatıyordu ama yattığı yerden bana işkence etmeyi başarmıştı. Sanki şimdi o cellattı, ben cellat idi de benim sinirlerim lif lif sökülüyordu. Babamı aklımdan çıkaralı hayli zaman olmuştu. Onu ele geçirsem işkenceye yatıracak kadar da öfkeliydim üstelik. İyi ama ya içimdeki bu şüpheler, bu gelgitler niye? Şimdi onun adını duymaya tahammül mü etmeliyim yoksa sevinmeli mi? Şaşkındım. Tuzlar avucumdan dökülmeye başladı. Bazen üzerine çıkarak mahkumları bileklerinden tavana astığımız tabureye iliştim. Omuzlarım çökmüş gibiydi. Salonun uzun köşesinde diğer iki celladın sesleri ve mahkumların çığlıkları geliyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Birden gözüm perdelendi. Ensemde yabancı bir nefes duydum. O kadar.